Ayrım 5, sayfa 23. Öyle sanıyoruz ki bazılarını yukarıda vermiş olduğumuz Ali Divanı'ndan şu sözler Abdullah İbni Sabah'a ışık ve yol gösterici olmuştur. Büyük olasılıkla Ali bu sözleri Ömer ile Osman'ın halifelik dönemlerinde parantez içerisinde 634-656 söylemiştir. Malı yalnızca kendin için kazanılmış olarak düşünme. Allah'tan kork ve malını paylaş. Ey çoğun çoğunu isteyen şaşkın! Bunca malı toplamaktan amacın nedir? Çok malı olanın ömrü mü uzuyor? Utançtır insana evinde serilip yatarken komşusunun üstsüz başsız, bükülerek açlıktan yatması. Utançtır yoksulu ezmek, ona zulmetmek. Nasıl bir hastalıktır sen evinde tok yatarsın, etrafında deriyi kemirmeye hasret duyan yürekler varken. Benim evim gelen herkesin kendi ortamıdır. Kilerimiz yiyecek alanı açıktır. Bütün varımızı sunarız, sadece ekmek ve sirke olsa da. Çok kimse çalışıp çabaladığı halde zenginliğe ulaşamazken bir diğeri hiç emek harcamadan zengin oldu ve mal üstüne mal topladılar. Parantez içerisinde oysa kişiyi ev barındırır, hırkası üstünü, ayıbını örter, ölmeyecek yani ihtiyacı kadar yemek yetmez mi insana? Görülüyor ki Abdullah İbni Sabah'ın Arap ve zorla Müslüman olmuş halkları parantez içerisinde mevali ardını alıp Mısır'dan Medine'ye uzun yürüyüşünün teorik temeli Ali'nin bu görüşlerinde yatmaktadır. Yukarıda örneklediğimiz Abu Zar Gaffari'nin görüş ve eylemlerinin temelinde de kuşkusuz bunlar yatıyordu. Osmanlı'nın halifeliğinin başından itibaren Ali'nin şiası, parantez içerisinde partisi, ondan pasifist siyasetini bırakmasını istemişlerdir. Çünkü Ömer'in izlediği yayılmacı fetihçi siyaset nedeniyle çevrelerindeki üstsüz başsız açlıktan bükülüp yatan yoksula zulmederek mal üstüne mal yığmış olan parantez içerisinde burjuva tarihçilerinin hangi nedenlerle ve nasıl demokratik seçim yapan bir meclis gibi gösterdiklerini bir türlü anlayamadığımız kabile şefleri ve oligarkhoslardan oluşan hakemler kurulu doğal olarak Osman'ı seçmişti. Muhammed zamanında uygulanan ve Kur'an'ın birçok ayetlerinde vurgulanan eşitlik ve paylaşım ilkeleri çoktan unutulmuş, cihat, talan, ganimet gibi çıkarlarına uygun gelenler ise harfiyen uygulanıyordu. Ali'nin Osman'ın halife seçilmesi üzerine ona söylediği şu sözler aktif siyasete başlamayı karar verdiğini gösteriyor. 353. Eğer hakemlerin atamasıyla bu, parantez içerisinde halifelik, görevi devraldım diyorsan, senin hakemlerini atayan, parantez içerisinde Ömer, nerede? 354. Peygamber'e yakınlığını öne sürüp bunu hak ettiğini söylüyorsan, hasımlarına karşı ona senden daha yakın ve evla, parantez içerisinde öncelikli olan da var. Burada Ali'nin öncelikli diye söz ettiği elbette ki kendisidir. Bunlara daha ağır sözler ekleyerek açık açık ısrarını sürdürüyor. 1756. Görevi devralacak bir şeref sahibi olacaksa onun en yakını benim. O, parantez içerisinde Muhammed, ilmiyle büyüttü beni ve onun ilminin bilgini oldum. 1765. Ey bu hakka sahiplerin hakkına tecavüz etmek isteyen, sen ne kadar da cahil ve aptalsın. Elbette ki ne aptal ne de cahildi Osman. Öz çıkarcı bezirganlığını kabilesi ve yakınlarına çıkar alanlarını peşkeş çekerek Muhammed'in Medine İslamı diye bir şey bırakmadı. İslami toplumsal eşitliği ve birliğini parçalayarak ve Kur'an'da yaptığı ekleme çıkarma değişiklikleriyle kutsal kitabı iktidar ve kendi soy çıkarları için araç gibi kullanarak dinin kurucusuna da dine de en büyük kötülüğü yaptı. Dipnot 18. Halife Osman döneminde Kur'an üzerindeki uzun süreli, özel ilişkiler elinde bulunan sureli ve ayetleri derleyip toparlayarak kitaplaştırma çalışmalarının ve yapılan değişikliklerin geniş özeti için Benjamin Walker'ın Foundations of Islam, parantez içerisinde Great Britain, 1998, sayfa 146-171 kitabına bakılabilir. Kitaba dönüş. Ali bu kötülüklerin geç farkına vardı. Gecikmeyle birlikte kişisel ahlak ve erdemin her şey olduğu yanılgısına düştü. İşte Abdullah İbni Sabah bu gecikmeyle kendi öz yöntemleriyle, sabahilik öğretisiyle unutturdu ve son hızla öncelleştirdi. Abdullah İbni Sabah ile Abu Zar Gaffari aynı siyasi amacın militanlarıydı. Amaçları Ali Şiasını, parantez içerisinde partisini, iktidara getirme ve ilk dönem Medine İslamlığını eşitlikçi, üleşimci, sınıfsız toplumuna geri dönmekti. Ancak her ikisinin de hitap ettikleri toplumsal kesimler farklı olduğu gibi yöntemleri de farklıydı. İslam peygamberinin "Ben bilimin şehriyim, Ali kapısıdır. Enam medinet ül, ilmi Ali ün babuha" diye nitelendirdiği Ali İbni Abu Talib, "Ben zamanın bilginiyim" derken kendini övmüş olmuyor, gerçeği söylüyordu. Dipnot 19. Kur'an'ın ilk büyük ve önemli yorumcusu olan Ali, 1451. "Cebrail evlerimizde bizi ziyaret ederek İslam'ın farzları ve hükümlerini getirmektedir" diyecek kadar kutsal kitaba aşinadır. Ama bugün Ali Kur'an'ı mevcut değildir, yok edilmiştir. Arap dili grameri üzerinde çalışmalara bulunan Ali'nin, güzel söz söyleme yöntemi anlamına gelen Nehcetül Belaga ve 1044'te Ebul Kasım Ali bin Tahir tarafından derlenmiş şiirlerinin toplandığı Ali Divanı günümüze ulaşmıştır. Çelişkili söylemlerden dolayı bazılarına kuşkuyla yaklaşılabilir. Bizce içindeki bazı şeriatçı söylemler dönemin nakiplerinden olan yazarın kendisi tarafından takiyi olarak sokulmuştur. Kitaba dönüş. Ali Divanı'ndan kullandığımız alıntıların nasıl diyalektik materyalist yorumlara açık olduğu ortadadır. Ali'nin bu şiirsel, siyasi ve felsefi söylemlerine yansıyan görüşlerini temel alan Ebu Zer Gaffari, kısacası başta Halife Osman olmak üzere tüm yöneticilere, kabile başkanları, yeni oluşmuş ve büyük toprak sahipleri ve askeri oligarşiye sesleniyordu. O, herkes zorunlu ihtiyaçları parantez içerisinde için en azını ayırdıktan sonra ötesindeki varlığı ve gelirlerinin tümünü sadaka olarak Tanrı'nın hizmetinde harcamalıdır derken, ayetlerden örnekler okuyarak onları Kur'an'a uymaya, Allah'la ve cehennem ateşiyle korkutmaya çalışarak ilk Medine İslamlığına geri çağırıyordu. Diğer yandan Salman el-Farisi, Malik el-Eşter, Sa'd İbni Vakkas, Abu Mus el-Eşar gibi Kurra ehli, parantez içerisinde Kur'an'ı ilk okuyanlar, Ali Partisi'nin militanlarındandı. Halife Osman Ebu Zer Gaffari'yi şehirden şehire sürgün ederek öldürttü. Buna karşılık Abdullah İbni Sabah farklı bir toplumsal düzlemde hareket ediyor ve halkı ayaklandırıyor, sık sık olaylar çıkartıyor. Ama yönetim tarafından cezalandırılmak şöyle dursun yakalanamıyordu bile. Basra'da görülüyor, Küfe'de çıkardığı olayların arkasından Suriye'den sesi geliyordu. İmparatorluğun çeşitli bölümlerinde Osman'a karşı her kışkırtma ve başkaldırı hareketinde onun parmağı vardı. Bu sırada Mısır valisi, Osman'ın mali ve yayılmacı siyasetinin baş şampiyonu ve has komutanlarından İbni Besad'ın kışkırtmalarını bastırmak ve halifeyi desteklemek için yerine bir adamını koyarak Mısır'dan ayrılmıştı. 645-6 yılından beri Mısır ve Kuzey Afrika halkları üzerinde Amr İbnül As'la birlikte zulüm ve baskı uygulayanlar, bu vali ayrılır ayrılmaz Mısır'daki muhalif isyancı grupların başında bulunan Muhammed B. Hudhayfa İbni Sabah'ın etkili propagandasıyla eyalet yönetimini ele geçirdi. Sa'd'ın vekili Al-Sahib B. Hişam Mısır'dan kovdu. Dipnot 20. E.I. Volüm 2. Leyden E.J. Brill. 1986. Sayfa 51. Abdullah İbni Sabah böylece Mısır'da tam başarıya ulaşıyor ve isyancıların başında uzun bir yürüyüşten sonra Medine'ye giriyor ve halifenin evi kuşatma altına alınıyor. Önce hakkını gasp etmiş rakibini korumak için oğullarını gönderecek kadar erdemlilik gösteren Ali'nin önerisiyle valilerin değiştirilmesi isteniyor. Tarihçiler burada ağız birliği etmişlercesine dindar, yumuşak huylu ve biraz zayıf karakterli olarak nitelendirdikleri Halife Osman'ı temize çıkarmak için akrabası ve baş danışmanı Mervan'ın vali atama yazılı buyruğunu değiştirerek gönderdiğini yazmaktadırlar. Zaten diğer eyaletlerden gelen isyancılar da Medine sokaklarını doldurmuş ufak bir kıvılcım bekliyordu. Onların dertleri valilerin değişimi gibi geçici bir çözüm değildi. Halkın çoğunluğunun yararına bir yönetim ve birkaç büyük toprak sahibi ve askeri oligarhların ellerindeki büyük varlık birikiminin eşit paylaşımını istiyorlardı. Böyle olunca başa geçirmek istedikleri pasifist, parantez içerisinde barışçıl, Ali'nin de aracılığıyla isyancıları ikna ederek zaman kazanmak varken, Mervan'ın halifenin vali atama yazısını "Bu mektubu getiren kişiyi öldürün" biçiminde değiştirmesi akla uygun bir siyaset değil. Muaviye'nin Medine'deki ayağı onun kadar muhteris ve kurnaz olan Mervan'ın bunu yapacağını biz sanmıyoruz. Dipnot 21. Eğer kesin olarak belgelendirilemiyorsa biz tersini yapardı diye düşünüyoruz. Çünkü İslam Devleti yönetiminde Osmanlı birlikte Umeyyet oğullar parantez içerisinde Emevi hegemonyasının temelleri atılmış, tam güç kazanma aşamasındaydılar. Valilerin usulen değiştirilmesiyle birkaç yıl kazanarak daha da güçleneceklerdi. Zaten Ömer döneminde Suriye valiliğini ele geçirip evlilik yoluyla Şam'da Gassanid krallığının mirasına konmuş ve güçlenmiş olan Muaviye bölgede neredeyse bir vassal krallık yapıyor. Merkezden alabildiğine bağımsız davranıyor, fetihlere girişiyor ve Bizans'ta ticari ve kültürel ilişkiler içinde hanedanlığının temelini hazırlıyordu. Vali değiştirme olayını da rahatlıkla kendi lehine çevirmenin kolayını bulurdu Muaviye. Nitekim Osman'ın öldürülmesinin sorumluluğunu da Ali'ye yükleyerek yeni sınıfları ve çıkarlarını ardına alıp tarihin seyrini kendi lehine çevirmişti. Oysa olaylar yatıştırılmış olsaydı Medine'de halifeliği ele geçirmek kadar kolay olacaktı Muaviye için. Bu nedenlerden ötürü diyoruz ki Mervan'ın bu mektup değiştirme olayı doğru değildir. Kitaba dönüş. Ali'nin aracılığıyla isyancılarla yönetim arasında valileri değiştirme yönündeki uzlaşma gereğince yeni atanan valilerin birer heyetle yola çıktıklarını görüyoruz. Basra, Küfe ve Mısır gibi farklı yönlerde giden ve halifenin mektubunu gösteren bu heyetlerin aynı gün, aynı saatte başkent Medine'ye dönmeleri fiziksel olarak olanaksızdır. Olasılıkla bu sahte mektubu onlar uydurmuş ve Medine halkını gafil avlamayı planlamışlardı. Halife böyle bir mektuptan tamamıyla habersizdi. Bunu çok ciddi bir yeminle bildirdi fakat ona inanmadılar. A Study of Islamic History, parantez içerisinde İslam Tarihi Araştırması isimli kitabında Profesör K. Ali, M.A.'nın bu açıklamalarına farklı nedenlerden katılıyoruz. Hintli Prof. H. Ali, Halife Osman'ı masum, yönetimini adil kabul ettiği için baş kaldıran halka düşman gözüyle bakmakta ve olayı bu gözle yorumlamaktadır. Yukarıda ve dipnotta açıkladığımız nedenlerden ötürü Osman'ın vali atama buyruğunu değiştiren Mervan değil, Profesör H. Ali'nin de işaret ettiği gibi ayaklanmayı yönetenlerdi. Bu değişikliğin, yani oraya varır varmaz buyruğu getiren kişiyi öldürün emrinin Mısır'a atanan yeni vali Muhammed bin Ebu Bekir için verilmiş olması doğrudan İbn-i Sabah çevresine bağlanabilir. Medine sokaklarını doldurmuş olan isyancılar gergin beklemektedirler. Baskılar, yoksulluk ve sıkıntıları valilerin değişmesiyle giderileceğine inandırılmaya çalışılmaktadır. Başta Ali olmak üzere aracılar, halifelik makamının zarar görmemesini, dokunulmaz olmasını istemiş olmalılar. Doğrusu belki de halife seçileceğinden emin olan Ali, Osman'ın öldürülmesinin aleyhinde kullanılabileceğini kuvvetle tahmin ettiği için böyle davranmak zorunluluğunu hissetti. Ayaklananların uzak eyaletlerden Medine'ye kadar gelmiş olmalarının asıl nedeni Ali değil miydi? İbn-i Sabah halkın arasında asıl onun tanrısal gücünün ve İslam toplumu için tek kurtarıcı olduğunu propagandasını yapmamış mıydı? Bundan dolayıdır ki isyancıların öfkesini Ali'nin barışçıl tavrı dindirmiş, uzlaşmaya razı etmişti. Ama iyi bir siyasi önder olduğu anlaşılan Abdullah İbn-i Sabah bundan hiç memnun olmamıştı. Ne valilerin değişimi, hatta Osman'ın makamından indirilip sağ bırakılması bile çözüm olamazdı düzenin yıkılması için. Birkaç yıldır Basra'dan Suriye'den Mısır'a kadar halkın arasında durup dinlenmeden Ali'nin adına yaptığı propaganda ve verdiği vaizler sonunda binlerce insanı peşine takıp uzun bir yürüyüşle Medine'ye ulaşmış. Tam halifeyi alaşağı edecekken Ali'nin barışçıl siyasetine takılmıştı. İçte bu gergin bekleyiş içinde yaratılan bu mektup olayıyla birlikte eyaletlerden aynı anda gelen yeni birliklerle halk galeyana getirildi. İntikam sesleri arasında doğrudan halifenin konağına saldırdılar. Ali'nin oğullarının kapıda beklemesi de işe yaramamış, pencerelerden girerek Osman'ın odasında öldürmüşlerdi. Yine Hintli Profesör H. Ali'nin satırlarından Abdullah İbni Sabah'ın bundan sonraki rolünü okuyalım. Osman'ın ölümüyle her şey çığırından çıktı. Medine kentinde anarşi ve kargaşalık egemen oldu. Üç isyancı takımdan en güçlüsü Mısır Birliği'ydi. Mısırlı isyancıların önderi Abdullah İbni Sabah, 5 gün süren anarşinin ardından peygamberin onun adını vasiyet ettiği halifeliğin Ali'nin hakkı olduğu temeli üzerine Ali davasını destekledi. 23 Haziran 656'da Ali, isyancılar tarafından halife olarak selamlandı ve halk tek tek ona biat yemin etti. Ali'nin halife seçilmesiyle İslam tarihinde yeni bir dönem açılıyordu.